Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu hocamızla birlikte Bir Gariplerin Kitabı programında daha beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyoruz. Kıymetli hocamız bize Esat Efendi Hazretleri'nin hayatını ve menakıbını anlatıyorlar. Muhterem hocam, bu geçen haftaki programımızda Esat Efendi Hazretleri'nin Risale-i Esadiye ve Risale-i Esadiye isimli eserinden bahsetmiştik. Bu eserin içinde de aynı zamanda basılmış olan Fatiha-i Şerife tercümesi isimli çok küçük bir eserinden bahsediliyor Esat Efendi Hazretleri'nin. Arzu ederseniz hocam bu eserden bahsedelim. Daha sonra diğer eserlerinden inşallah bahsetmenizi isteyeceğiz. Buyurun hocam.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Efendim, Fatiha-i Şerife Kur'an-ı Kerim'in ilk suresidir. Ve Fatiha-i Şerife fetihle alakalı bir anlamı vardır. Fütuhatla bir bağlantısı, Fettah ismiyle bir bağlantısı var. Ve Molla Fenari'nin Fatiha-i Şerife üzerine yazmış olduğu müstakil bir eseri vardır.
Yani evet.
Çok önemli bir eser. Bursa'da Ulu Cami'nin açılışında Somuncu Baba Fatiha suresine bir rivayete göre 4 tane mana vermiştir.
Evet.
Bir rivayete göre de 7 tane mana vermiştir. İlk manaları cemaat anlıyor. Daha sonra gelenleri entelektüel kesim anlıyor. En son vermiş olduğu hutbede Fatiha'ya verdiği manaları Hassül Havas kesimi anlıyor.
Evet.
O sırada devrin Diyanet İşleri Başkanı Molla Fenari Hazretleri bir Fatiha tefsiri yapayım kafasından geçiriyor. Ve Somuncu Baba o Fatiha suresini ilk cuma hutbesinde Ulu Cami'de okuyunca kafasında böyle aydınlanma oluyor. Kafasında o sırada bir plan oluşuyor. Nasıl başlasam, nasıl yazsam, nasıl olur? O Fatiha tefsiri Molla Fenari'nin yani 300 sayfalık bir kitap halinde. Bizim Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde o tefsir var.
Evet.
Yani 300 sayfa az bir şey değil. Fatiha çok rumuzlarla dolu, inceliklerle dolu. Çok derin manevi anlamlar ve onları anlatabilecek üst dil kullanabilme uzmanlığına, kabiliyetine sahip olmaya gerektiriyor. Besmele bir ayettir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin bir ayettir. Gayril mağdubi aleyhim veleddalinle bitiyor.
Evet.
Besmele ile başlıyor. Elhamdülillah ile başlıyor. Ve en son kelime eddalin, sapıtanlar. Yani surenin yarısı Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, Allah ile alakalı. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn, ihdinâ sırâtal müstakîm. Sıratellezine enamte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddalin amin. Kullarla alakalı. İkiye bölünmüştür Fatiha. Yarısı Allah'la alakalı.
Evet.
Yarısı kulla alakalı. Ve çoğu mutasavvıflar da Fatiha suresine bu şekilde bir tefsir yazma, onu açıklama, onu tercüme etme, onu anlatma. Bu yönde çalışmalar yapmışlardır. Fatiha suresinin tefsirini yapma yönünde. Hatta ben şöyle de söylüyorum. Daha zaman zaman aklıma geliyor. Böyle mutasavvıfların Fatiha suresinin Elhamdülillahi Rabbil Alemin'ine acaba bütün mutasavvıflar yazdıkları Fatiha tefsirlerinde Elhamdülillahi Rabbil Alemin'e ne mana vermiş? Şaka değil de gayet ciddi olarak söylüyorum. Bir master tezi rahat çıkar.
Çıkar.
Ve Fatiha'nın tamamından da bu şekilde bir plan yapılırsa bir doktora tezi rahat çıkar. Yani Fatiha'ya bu şekilde çeşitli anlamlar veren mutasavvıflar olmuş. Çok deruni manalar var. Hamd ile başlıyor.
Evet.
Besmele ve hamd. Biz besmeleyi yemeğin başında çekeriz. Elhamdülillah yemeğin sonunda çekeriz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah yani bir başlangıç ve elhamdülillah ve bitiştir. İlk iki ayette başlangıç bitiş var. Elhamdülillah bir bitişi ifade ediyor. Ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Onların son davaları. Elhamdülillah demektir. Yani elhamdülillahın son ile alakası var. Nimetlerin tamamlanması.
Evet.
Bir nimet ve nimet verene karşı teşekkür. Ona karşı hamd etme. Gerçekten önemli, gerçekten mühim, gerçekten dikkate değer bir mana. Yani başlangıç ve son.
Evet.
Diğer Maliki yevmiddin, İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn, ihdinâs sırâtal müstakîm artık devam ediyor, gidiyor. İşte Esad Erbilî Hazretleri'nin de dikkatini çekmiştir bu Fatiha'nın bu yönü. Ve Fatiha-i Şerife tercümesi diyerek böyle fazla da uzun değil ama derli toplu şöyle Fatiha'ya bir mana vermiştir.
8 sayfalık bir
tabii.
Bir eser olarak.
Öyle. Diyor ki sizden biriniz namaz kıldığı zaman Allah'la konuşmuş sayılır. Rabbıyla konuşmuş sayılır. Böyle bir hadis zikrediyor. Efendim namazda huşu çok önemli. Siz Fatiha'yı okurken namazda içselleştireceksiniz. Yani onun içteki yansımasını göreceksiniz. Yani bir gaybet hali.
Evet.
Biz ekstaz, vecd hali. Ona ulaşacaksınız. Yani huşu olacak, huzur olacak. Karşında gerçekten Allah var ve onu görüyorsun. İşte namaz kılan kimsenin diyor Esad Erbil Hazretleri Allah'ın münacatıyla Allah'la konuşmakla şeref kazanır. Ama sen namazı gafletle kılarsan, namazla aklına dünya ile ilgili çeşitli işlerin gelirse, bu gafletle kılmış olduğun namazla sen Allah'la konuşmuş olamazsın. Hatta Bişri Hafi Hazretleri Allah'ın heybetini, büyüklüğünü hissedemeden, ürpermeden, derin tefekkürden uzak olarak kılınan namazın fasit olduğunu söyler. Bişri Hafi Hazretleri diyor.
Evet.
Namazda huşu ve huzuru olmayanın namazı kabul edilmez. Kenzül İrfan sayfa 111'de bir hadis-i şerif getiriyor. Yani Fatiha ile huzurlu namaz kılmak. Her rekatın başında bir Fatiha okuyoruz. Fatiha sanki demek istiyor ki namazda huzuru sağlar. Bütün bir alemlerin Rabbi. Efendim Profesör Kuka diye bir Japon asıllı Amerikalı astrofizik profesörü alem bu yaşadığımız alem bir alem. Ama bu alem gibi ne kadar alem var. Onu televizyonda açıkladı. Dedi ki 70 milyon alem var dedi. İzah etti bunu.
Evet.
Biz bunlardan sadece bir tanesinde yaşıyoruz dedi. Alem kelimesine artık son yapılan ilmi buluşlara göre ve Kur'an-ı Kerim'de alemin kelimesinin çoğul gelmesini de nazara itibara alarak alem ilim bağlantısı nedir? Ne ifade ediyor? Ve alem, elif lam, o marifet, marifetullah, onlarla olan bağlantısı ne? Bu alem kavramına bir yeni baştan bir elhamdülillahi rabbil alemindeki alemine yeni bir yorum getirmek ihtiyacı gözüküyor.
Yani Peygamber Efendimiz işte 18 bin alemin Mustafa'sı diyorlar ya, 18 bin tane alemden.
Evet.
Ta o zamanlardan böyle 18 bin alemden öyle bir bahsedilmiş değil mi hocam?
Evet. Bu alem sadece o alemlerden bir tanesi. Mahiyetini biz bilemiyoruz. İşte Esad Erbil Hazretleri az önce söylediğim sözlerle Fatiha suresi namazda huzura ve huşuğa faydası oluyor demek istiyor sanki. Bu şekilde. Namazdaki yaptığımız işler diyor İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn. Yani konuşmalarımız, davranışlarımız meleklerin çeşitli ibadetlerini bir arada bulundurmaktadır. Bir kısım melekler ayakta duruyor. Bir kısım melekler işte Kur'an okuyor, zikir çekiyor. Bir kısım melekler rükuda. Bir kısmı secde, bir kısmı oturuyor. Namazda hepsi birden var.
Evet.
Ve insan da namaz ergonomik olarak yaratılmıştır. Namaz kılmaya uygun yaratılmıştır. Vücut yapısı morfolojik olarak, anatomik olarak secde etmeye müsaittir. Hayvanların hiçbiri vücutları morfolojik şekil yapı bakımından secde etmeye müsait değildir. 2000 senesinde rahmetli Hacı Gedikli abi ile beraber Melbourne'e gitmiştik. Avustralya kıtasında orada koala diye bir hayvan var. Orada o hayvan sadece bir ağaç var. Sadece onun yaprağını yiyor. Başka bir yaprak yemiyor. O hayvanı hayvanat bahçesinde böyle bir inceledim. Vücut yapısı itibariyle oynuyor, zıplıyor, dönüyor, dolaşıyor ama secde edecek durumda değil. Alnı itibariyle yaratılış. Daha sonra gorillere baktım. Gorillerde de yok. Sadece insanlarda var bu. Böyle secde pozisyonu alabilecek alın ve burun yere değmek kaydı şartıyla vücut morfolojisi en uygun alan o.
Evet.
Ve gökte meleklerin şekli neyse Allah insana gökteki meleklerin şeklini vermiş. Tir diye İsmail Hakkı Bursevi tefsirinde açıklamalar var.
Evet.
Dolayısıyla insanın şu şekli gökteki meleklerden gelmiştir. Aslında şekilsiz varlık, nurlar ama bir maddileşip böyle bir cisimleşince şekli insan olarak çıkıyor. Hazreti Meryem'e görünen melek insan şeklindeydi. Fetemessele leha beşeran seviyya ayet-i kerimesinin açıklamasında Bursevi bunları anlatıyor. Çok güzel izah ediliyor. Çünkü melekler namaz kılıyor. Kıldıkları için bu vücut şekline, bizim vücudumuzun şekline sahip olmaları lazım. Namaz ergonomik yaratılmış melekler. Biz de namaz kılacağımız için namaz ergonomik olarak bu şekilde meleklere benzetilerek yaratıldık biz de. Bizden önce vücudumuzun şeklini alan melekler vardı. Meleklerin de astral bedeni bizim bedenimiz gibiydi. Cinlerin bedeni de bizim gibi. Çünkü cinler de namaz kılıyor. Ama hayvanlar evet. Yok. Hayvanlar namaz kılmak için namaz ergonomik, namaz uyumlu olarak yaratılmamıştır.
Cebrail'in de insan suretinde gelmesi.
Tabii dıhiyetül kelbi şeklinde yani, görüyor.
Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü evet. Vesselam'ı.
Size yani, peygamber değil de bir meleği peygamber göndersek. Velelebesinehu racülen. Bir insan kıyafetinde, insan şeklinde gönderirdik diye ayet-i kerime var. Yani bize bu şeklin verilmesinin sebebi namaz. Bu kadar basit. Namaz o kadar temel unsur. O Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Allah'la münacatı sırasında inni enallahu la ilahe illa ene ben benden başka ilah olmayan bir Allah'ım diyor. Kendini tanıtıyor. Fabudni sen de bana kulsun diyor. Ben Allah'ım sen kulsun. Kul ve Allah arasında bir münasebet gelişecek. Allah şunu emrediyor. Ekimis salate namaz kıl diyor. Ben Allah'ım, sen kulsun, hadi namaz kıl.
Evet.
Halbuki Allah-u Teala Tevrat'ta pek çok emirler vermiştir Hazreti Musa'ya. Birinci emir namaz kıl.
Namaz.
Akimis salate li zikri. Taha suresinin ikinci sayfasının başı. Beni zikretmek üzere namaz kıl diyor. İşte anlıyoruz ki namaz ikincil, imandan sonra ikincil. Allah var, inandık. Ha, inandıysak ona ibadet edeceğiz. Allah var mı? Var. İnanıyorum mu? İnanıyorum. O halde ona itaat et. Yani namaz kıl, boyun eğ ve ibadet et.
Evet.
Ya. İşte Fatiha-i Şerife'nin bu şekilde namaza böyle bir tatbiki var. Yani Allah'ın azameti kibriyasını Allahu Ekber ile ilan ediyoruz. Allah en büyüktür. Bu Allahu Ekber cümlesi ve Fatiha okunduğu zaman Allah'ın sarayına, Allah'ın huzuruna giriyorsunuz. Bunu ifade ediyor. Besmele. Ondan sonra elhamdülillah.
Evet.
Hamd Allah'a mahsustur. Rabbül Alemin, 18 bin alemin gerçek terbiye edicisi, yaratıcısı, şekillendiricisi o Allah'tır. Er-Rahman isminin icabı olarak dünyada hiçbir ayrım yapmadan herkesi dünyevi nimetlere nail eder. Er-Rahim'le o isimle de, onun icabı olarak da ahirette sadece müminlere merhamet edip, sadece müminleri cennet ve cemalullah ile mükafatlandırır.
Evet.
Böyle bu şekilde Maliki Yevmiddin, bu sona kadar veled dalin amin, Esad Erbilli Hazretleri, Pir Efendimiz açıklamalarını böyle bir hikemi bir yapı içerisinde okuyucuya sunmaya çalışıyor ki müritler bunu okusun da bu şuur üzere Fatiha'yı okusunlar. Bu bilinç üzere okusunlar. Bunu hedeflemiştir. Gerçekten de Fatiha-i Şerife tercümesi 8 sayfa halinde müstakil bir eserdir. Ve Risale-i Esadiye ile birlikte ilk defa 1986 senesinde İstanbul'da Erkam Yayınları'nca neşredilmiştir. Erkam Yayınları'nı yöneten muhterem kardeşlerimize, muhterem abilerimize yaptıkları bu hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.
Esad Efendi'nin o diğer eserlerini de Erkam Yayınları'ndan bulabiliyoruz. Bu da ufak bir risale, ufak bir kitap ama çok önemli, faydalı bir eser inşallah hocam.
Evet.
Bir de yeni bir, bunu Ercan Bey neşretti.
Evet.
Kısa bir tercümesi daha var. Kaside-i Münferece tercümesi var bu Esad Efendi Hazretleri'nin. Biraz da ondan bahsedebilir misiniz?
Evet. Ercan Alkan Bey çok çalışkan bir akademisyen. Çok ciddi bir akademisyen. Çalışmalarını dikkatle, zevkle ve dualarımızla izliyor ve destekliyoruz. Allah razı olsun. Güzel çalışmalar var. Ciddi çalışmaları var. Tasavvuf İlmi ve Araştırma Akademik Dergisi var. Onun 3. yıl sayı 30 2012'de 151 ve 172 sayfalarda yayınlanmış oluyor. Bu yayınlanan Kaside-i Münferice böyle Müslümanlar daraldığı zaman işte Kaside-i Münferice'yi okurlar. Evet. Ve onunla rahatlarlar. Ve çok ağır bir, ağdalı bir Arapçadır bu. Tabii Esad Erbili Hazretleri ki Molla Camii'nin Lüccetül Esrar adlı eserini okuyacak kadar çok güzel bir dile hakimiyeti, Farsçaya, Arapçaya hakimiyeti var. Türkçe gibi Arapça konuşur, Türkçe gibi Farsça konuşur. Böyle dili çok kuvvetli. Ve o ilmi yapısı içerisinde Kaside-i Müferrice'yi başarıyla tercüme etmiş. Ve bu 2012 senesinde yayınlanmıştır. Çok ince manalar, çok ince, efendim söyleyeyim, açılımlar. Üzerine çok tefekkür edilmesi gereken, üzerine böyle durulması gereken çok güzel cümleler var bu Kaside-i Münferrice tercümesinde. Esad Erbilî Hazretleri işte bu Kaside-i Münferrice'yi insanlar okusunlar, anlasınlar, rahatlasınlar, relax olsunlar. Onu vesile edinerek karşılaştıkları sıkıntılarda kendilerine Allah'ı dayanak alsınlar ve Allah'la buluşsunlar ve kuvvetlensinler. O şekilde bir niyetle müritleri ve bütün insanlık için tercüme etmiştir. Türk insanı için, Türk kültür dünyasına.
Evet hocam. Bir de hocam, yani şu ana kadar gördüğümüz eserlerinden bu Esad Efendi Hazretleri'nin iki tane tercümesinden bahsettiniz. Birisi Risale-i Ehadiye Tevhid Risalesi tercümesi. Diğeri de Kaside-i Münferrice, bu infiraç, bir rahatlama, bir açılım olsun diye yapılan, bu yazılan bu kasidenin tercümesi. Diğer eserlerini de şöyle toparlarsak, işte bu Kenzül İrfan isimli eserinden bahsettiniz. Mektubat isimli eserinden bahsettiniz. Bu divanından bahsettiniz. Risale-i Esadiye, kendi yine telif ettiği eser. Bir de kıymetli hocam, makaleleri var. Kısaca isterseniz bir de bu makalelerinden yayınlanmış makaleleri var. Beyanül Hak dergisinde yayınlanan makaleleri. Bunlar da zaten bir kısmı mektubatta neşredilmiş. Yani kısaca bu makalelerden bahsedebilir misiniz hocam?
Evet.
Programda birinci bölümünün sonuna yaklaşıyoruz.
Dergilerde, tabii dergilerde yayınlanan ve latinize edilmemiş bir takım yazıları Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi tarafından aşama aşama yayınlanmaktadır. Evet. Özellikle 1, 2 ve 6. sayılarda görüyoruz. Çünkü Eser-i Ebu Hazretleri bir yazardır yani. Yani bir sufi kişiliği vardır. Efendim söyleyeyim, tefsir, hadis, fıkıh bilir. Zahiri ilimleri bilir. Şeyhtir. Bunların yanı sıra aynı zamanda Eser-i Ebu Hazretleri çok kalemi kuvvetli bir yazardır. Mektubatını okursanız kaleminin kuvvetini görürsünüz.
Evet.
İşte bir zamanlar eskiden çıkan Tasavvuf dergisi vardı. 1900'lü yıllarda. Orada yazılar yazmıştır. Makaleler yazmıştır. Mekarim-i Ahlak adlı bir dergi var. Orada da yazılara çıkmıştır. Beyanul Hak dergilerinde çıkan yazıları vardır. Bunların büyük bir kısmı bugün elimizdeki mektubatta vardır ve mevcuttur. İşte bu eserlerin, yani bu makalelerin tamamının yayınlanmasında aslında bir ihtiyaç var.
Evet.
Bu da bir master olarak veyahut da bir mezuniyet tezi olarak bütün yazdığı makaleleri bulmak ve yayınlamak lazım. Çünkü bir kısım makalelerin de kendi ismiyle değil de takma isimle yazdığını biliyoruz.
Müstahar isim kullanmış.
Müstahar bir isim kullanmış. Yani evet. Gerçek kişiliğinin, ilmi kişiliğinin, ilmi hüviyetinin ortaya çıkması için bütün eserlerinin yayınlanmasında fayda görüyoruz. İnşallah bunlar da yeni araştırmacılar, Allah razı olsun, Ercan Alkan Bey, çok ciddi çalışmalarıyla tanınmış, değerli bir bilim adamı. Onun çalışmalarıyla belli bir yere kadar geldi bu konu.
Evet.
Bundan sonra da inşallah Allah tamamını nasip etsin diyoruz.
Kıymetli hocam, Esad Efendi Hazretleri kendisi aynı zamanda bir mürşidi kamil. Ve eserlerinde mürşide duyulan ihtiyaçtan da bahsediyor. Bununla alakalı Esad Efendi Hazretleri'nin bu fikirlerinden, kanaatlerinden bahsedebilir misiniz?
Evet. Adab kitaplarında esnaf, ya yani bizden önce gelen o dönemin insanları şeyhlik nasıl bir makamdır? Standardı nedir? Kriteri nedir? Müritlik nedir? Müritliğin standardı nedir? Müritlik kriteri nedir? Bu kriterler ısrarla, kalın çizgilerle belirlenmeye çalışılmıştır. Gerekçesi şudur. Çünkü gerçek şeyh olmayanlar ortaya çıkıyorlar. Din üzerinden para sağlamaya çalışıyorlar. Din üzerinden makam ve mevki elde etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bu yolun doğruları da var, sahteleri de var. Risale-i Kuşeyriye'de, efendim Luma'da, eski böyle yazılmış tasavvuf kaynaklarında sahte şeyhlerden, sahte sufilerden bahsediliyor. Bunlara mustasvıfa deniliyor. Bir şeyhin standardı ne olmalıdır? Ve bir şeyhe biz niçin ihtiyaç duyarız? Yani bu bir şeyhe ihtiyaç duymak.
Yani şeyh var, bir de şeyhlik taslayanlar var.
Tabii.
Değil mi hocam? Yani,
yani şeyh olmadığı halde ben şeyhim diye ortaya çıkanlar var. Ya.
Evet.
Şimdi mürşit o doğru yola götüren, o doğru yola hidayet eden, Kur'an ve sünnetle götüren, böyle bir manası var.
Evet.
Yani reşat, olgunluk yoluna götüren insan demektir. Esad-ı Elbi Hazretleri, acaba mürşide niye ihtiyaç duyuyoruz? Bunu anlatmak istiyorum. Yani mürşide ihtiyaç standartlardan bir standarttır. Ve o standardı acaba nasıl belirleyebiliriz?
Evet.
Efendim siz cahillikten kurtulmak istiyorsunuz. İlahi ilimle, İlahi marifetle bezenmek ve süslenmek istiyorsunuz. Bu sadece kitap okunarak elde edilmez. Kitap okumak suretiyle elde edilmez bu. Hani elimize kitabı alalım. Bir tek Abdülkerim-i Cili'de gördüm ben bunu. Her ne kadar o büyük üstadların yazmış olduğu kitapları biz anlamasak da o kitapları okuyalım. Akli reşadet, yani zahiri ilim olgunluğu kazanılabilir tasavvuf açısından. İşte bu olgunluk insanı tasavvuftaki olgunluk gibi olgun yapmıyor.
Evet.
Yani mutlaka o tasavvuftaki Allah deyip kendinden geçmek, secdeye kapanıp ağlayıp bütün Müslümanlara dua etmek, bunların hepsini yapmak lazım. Bunları eğer yapamazsanız seyri sülük çıkaramaz, inisiye olamazsanız, o şekilde bir olgunluk, noksan bir olgunluk olarak ortaya çıkıyor. İlle zikir lazım. Birinci planda. Ondan sonra o zikrin sağladığı huşu ile ibadet lazım. O ibadetten alınan enerjiyle de ahlak-ı Muhammedi,
evet,
ve tehalluku bi ahlakillahi teala dediğimiz Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak lazım. Cehaletten kurtulmak, ilahi ilim ve marifetle süslenmek için sırf kitap okumak yetmez. Nefsin hilelerinden kurtulmak istiyorsanız manevi bir yola ve o yolu gösteren manevi bir yol göstericiye ihtiyaç var. Çünkü onun da kendisine göre özellikleri var yolun. O yolun özelliklerini, o yolu daha önce kat etmiş olan, o yolu daha önce bir bilene ihtiyaç var. O kural, وَسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, bilmiyorsanız bildiğinizden öğrenin deniliyor. O yani şekilde söyleniyor.
Tecrübeli bir rehber olmuş oluyor.
Bir kere her şeyden önce Ahmet Avni Konuk Mesnevi şerhinde 4. ciltinin 56. sayfasında şöyle söylüyor. İntisap nedir? Bak aynı. Bir kimsenin kendisini beğenmeyip mürşidini kendine örnek almış olmasıdır.
Evet.
Ben iyi değilim, kendimi beğenmiyorum. O zaman iyi birini bulayım, kendime onu örnek alayım. Ya yani model bir şahsiyet bulayım. İntisap olayı bundan ibarettir diyor. Eğer intisap diyor, bu anlayışla yapılmıyorsa o kişi gerçekte intisap etmemiş demektir. Olgun bir kimsenin iradesi salikin iradesini kaldırdığı için kamil demek, salik demektir. Fenafi şeyh budur. Siz şeyhinizi seveceksiniz. Onu model şahsiyet olarak kendinize örnekleyeceksiniz, modelleyeceksiniz. Onun gibi olacaksınız. Ve onun kazandığı hüviyet, onun büründüğü karakter, onun kazandığı renk, onunla renkleneceksiniz, onunla karakterleneceksiniz. Yani identifikasyon, aynı kişiliğe sahip olacaksınız. Daha önce ben anlattığımı hatırlıyorum. Anthony Robinson, böyle dünya atış şampiyonalarında birinci gelen bir Amerikalı.
Evet.
Nasıl oldu da siz birinci geldiniz? Diyor ki, daha önce birinci gelen Amerikalı arkadaşımı buldum diyor. O dünya birincisiydi diyor. Attığını vuruyordu. Ondan atıcılık dersi alacağım ama bir sene müddetle onun yanından ayrılmadım diyor.
Evet.
Onun yedi yemekleri yedim diyor. Onun okuduğu gazeteleri okudum. Onun izlediği televizyon programları izledim diyor. Onun sevdiği yemeklerden yedim diyor. Onunla çok çok sohbet ettim diyor. Onun yattığı saatte yattım. Onun kalktığı saatte kalktım. Onun saç biçimine göre saçımı kestirdim. Onun saçını taradığı gibi taradım.
Evet.
Ve onun giydiği ve takip ettiği moda neyse onu izledim. Ve onunla ben aynıleştim. Ondan sonra ondan atıcılık dersi almaya başladım diyor. Şeklen onu bir model şahsiyet olarak bir modelleme yapmak suretiyle kendimi ona benzettim diyor. Önce dışımı benzettim diyor. Ondan sonra onun atıcılık kabiliyetini klonladım. Kendimi kopyaladım.
Evet.
İki ay çalıştım. Ondan sonra ben de attığımı onun gibi vurur hale geldim ve dünya şampiyonu oldum diyor Anthony Robinson. Biz de şeyhlerimiz, peygamberimiz de fani olmuştur. Ondan sonra Allah da fani olmuş, Allah'ın ahlakını gerçekleştirmiştir. Biz de şeyhimizi bir olgun insan olarak fena makamına ermiş, olgun bir insan olarak modellersek, onun yürüdüğü gibi yürürsek, onun yaşadığı gibi yaşarsak, onun hayat stilini gerçekleştirebilirsek, onun giyinişini, oturmasını, konuşmasını, davranışlarını, tavırlarını biz kopyalayabilirsek, şeklen onu realize edip gerçekleştirebilirsek, dışını gerçekleştirebilirsek o içindeki miras da bize artık yerleşmeye, bize gelmeye başlar. Önce dıştan başlar, afaktan, ondan sonra enfüse. Önce dış, ondan sonra iç. Önce horizontal, yatay, dış şekiller. Kendimizi o nasıl yedi, nasıl su içti, peygamberimize benzetiyoruz. Nasıl yattı, nasıl kalktı, her şeyimiz ona benzeyecek. Bunu sağladıktan sonra peygamberimizin ruh hamulesi, maneviyat hamulesi miras olarak bize geçer ve varisi peygamberi oluruz. Peygamberimize mirasçı oluruz. Peygamberimizin gerçek mirası onun sahip olduğu ahlaktır. O ahlakı elde etmek için şekilden öze giden, kabuktan öze giden bir yol, metot olarak onu takip etmek gerekiyor. Eğer siz bunu takip edemezseniz, bu yolu izleyemezseniz, kendinizi şeyhinize, peygamberimize ve Allah'ın ahlakına dönüştüremezseniz, cahil olmaya, cahil kalmaya ve marifet yolunda nakıs olmaya ve insan-ı kamil olma yolunda geride kalmaya mahkum olursunuz.
Evet.
Bir kısım insanlar la ilahe illallah diyen cennete girer. Hadisine bakıyor. Ben de la ilahe illallah derim, cennete girerim. Böyle kolay zannediyor. Allah dostlarına olan sevgiyi ve onların şefaatini önemsemeyenler kendilerini aldatmış olurlar diyor Esad Erbil Hazretleri. Kıyamet günü şefaat edeceklerin sıralandığı şu hadiste evliyaya muhabbet edip onların yolunda gidenlerin hatalarını düzelterek ve güzel amellerle şefaate nail olacakları belirtilmektedir. Kıyamet günü önce peygamberler, sonra bildiğini, öğrendiğini yaşayan alimler, ondan sonra şehitler şefaat ederler.
Evet.
Peygamberler, ilmiyle amil olan alimler, yani bilgilerini amele, uygulamaya, pratiğe dönüştüren insanlar, alimler ve en sonunda şehitler şefaat ederler. Ve el mer'u yuhşeru me'a men ehabbe, kişi ahirette sevdiğiyle beraber toplanacak, bir araya gelecektir. Kimi seviyordunuz? İşte Esad Erbil Hazretleri'ni çok seviyoruz. Ahirette onunla beraber olacağız. Rahmetli Sami Efendi Hazretleri'ni çok seviyoruz. Ahirette onunla beraber olacağız. En çok kimi sevdiyseniz ahirette onun yanında olacaksınız. Bir gün Necip Fazıl Kısaküre'ye sordular. Dediler ki üstad, dediler, yani evet, sen hani öyle bir fazla bir nafile bir namazın yok fazla. Öyle bir riyazet hayatın yok. Öyle fazla bir orucun, nafile orucun falan yok. Böyle hani fazla bir hayrat-ı hasenat, böyle takva, bu gibi şeyleri sende göremiyoruz. Bir yandan da Abdülhakim Arvasi Hazretleri'ni durmadan onu anlatıyorsun.
Evet.
Ama ondaki halleri sende göremiyoruz. Üstad, bu nasıl bir durum diye sormuşlar. Necip Fazıl Kısakürek bu soruya şu şekilde cevap veriyor. Önce bir düşünmüş. Yani dedikleriniz doğru diyor.
Evet.
Yani bir Abdülhakim Arvasi Hazretlerindeki o olgun ahlak bende yok diyor. Dediğiniz doğru diyor. Ben nakısım diyor. Burada doğrusunuz diyor. Ama ben onu seviyorum diyor. Ben onu seviyorum. Hakikat öyle. Şimdi bu büyük zatları görüyoruz.
Evet.
Önümüzde bu büyük zatlar hepimizin örneği. Allah hepsinden razı olsun.
Amin.
Yani bastıkları toprakların ayak izlerine 1000 tane canımız feda olsun. Onların tırnağı bile olamayız. İşin aslı bu. Yani eğri oturalım ama konuşmamız doğru olsun. İşin doğrusunu.
Evet.
Yani hiç ele alınır bir tarafımız yok hiçbirimizin. Hepimizde noksanlık var. Başa ben de olmak üzere. Ama dönüp dolaşıyorum. Ben de Necip Fazıl Kısakürek gibi düşünüyorum. Ama önümüzdeki bu olgun zatları, onları seviyoruz yani. Eksiğimiz var. Doğru. Ama sevdiğimiz, gerçekten de seviyoruz. Ya bu şaka değil. Ciddi seviyoruz. Yani evet. Bir şey dedikleri zaman yapmaya çalışıyoruz. Bize bir şey söyledikleri zaman benimsemeye çalışıyoruz. Eksiğimizi söyleyince mutlu oluyoruz. Kendimizi düzeltmeye çalışıyoruz. Bize yardım etmeye çalışıyorlar. Onlara teşekkür ediyoruz. Dua ediyorlar. Layık olmaya çalışıyoruz. Yani seviyoruz. Bir sevgi münasebeti var yani. Onlar gibi olmamız zaten mümkün değil. Kimsenin olması da mümkün değil. Gözükmüyor. Bu bozuk bir devir, yaşadığımız devir. Faiz alabildiğine gitmiş, yayılmış. Devrin kötülükleri, pislikleri, porno, uyuşturucu, aman neler var neler. Nikahlar çoğu sahih değil. Hep sıkıntılı. Böyle bir dönemde haram helal karışmış. Doğru yanlışını ayırt edemiyorsunuz. İyi bir insan-ı kamil yetişmesi çok zor. Evet zor ama Necip Fazıl Kısaküreğin dediği gibi biz onlar gibi olamadık ama onları seviyoruz. Bu bir gerçek. Gerçekten seviyoruz ama. Yani dilimizin ucuyla değil. Hatırlayınca, ta Ankara'dan hatırlayınca gözümüz yaşarıyor. Duygulanıyoruz.
Hocam bununla alakalı Esat Efendi Hazretleri de bu kıyamet gününde şefaat edeceklerin sıralandığı, işte nebiler, sonra alimler, sonra şehitler şefaat ederler hadis-i şeriflerini zikrediyor ve evliyaya muhabbet edip onların yolundan gidenlerin hatalarını düzelterek ve güzel amellerle şefaate bu dünyada nail olduklarını, yani bu hadis-i şerifin muvacihesinde şefaate bu dünyada nail olabileceklerini tarikata girip mürşide ittiba etmek suretiyle söylüyor. Yine Esad Efendi Hazretleri mektubatta hocam, kamil bir mürşidin yüzüne bakmanın yani 40 yıl çileden daha böyle feyizli olduğunu söylüyor. Yani bir mürşidi kamile ittiba edip onun yolundan gitmenin. Kıymetli hocam.
En son şu şeyi okuyalım ve programı bitirelim. Vakit doldu. Yol varmayınca mürşide yol yol olur mu? Dal meyvesini vermemişse dal dal olur mu? Bismillahirrahmanirrahim. İşte bir ağaca bağlı bir dal olabilirsek o dalın ucunda elbette bir meyve çıkacak. Biz kendimizi o dal gibi oluşturmaya çalışıyoruz. Yoksa işin gerçek hakiki olanları, gerçek dervişler bu devirde bulmak çok zor. Ama mürşid-i kamil hiçbir zaman eksik olmayacak. Kıyamete kadar devam edecektir. Evet. Hepinize teşekkür ediyorum efendim.
Kıymetli hocam teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Bir Gariplerin Kitabı programının daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.